Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikte, yani iki Özgür bir arada kutsal haftaya bakacağız. İsa Mesih'in Yeruşalim'e doğru ilerleyişinin en üst noktası. İsa Mesih Yeruşalim'e giriyor ve yaptığı birçok olay var, söylediği birçok söz var. Onlara detaylı birlikte bakacağız. İlk başta bugünkü bölümde son akşam yemeğine kadar ilerleyeceğiz. Sonraki podcast'te İsa Mesih'in çarmıha gerilişi ve o karanlık cuma, cumartesi ve son olarak da İsa Mesih'in dirilişi. Gelin birlikte başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldin.
Hoş bulduk Adaş, sen de hoş geldin.
Tekrardan bir aradayız. Emre'nin darbelerine bir son veriyoruz.
Darbe girişiminden sonra.
Evet. Ama bugün çok güzel bir, aslında birçok konu paylaşırız. Ayetlere bakarız, vaazlar veririz kiliselerimizde. Ve bütün vaazlarımız aslında bu son hafta ya devamlı bağlanır. Ya İsa Mesih'in çarmıhta gerilişi, dirilişi. Fakat biraz da öncesi var. Bu haftaya kutsal hafta diyoruz. Yarın başlayacak olan pazar günüyle birlikte bir kutsal haftaya giriş var. Neden bu kadar önemli bu kutsal hafta bizim için?
Yani onu düşünürken, zaten hazırlanırken de söylüyorduk. Bir hafta, ama nasıl bir hafta? Vay be dedirten cinsten. Bir haftada çok şey olur, çok şey değişir. İsa'nın yeryüzündeki son haftasıydı. Ölümüyle dirilişiyle aslında son haftasıydı derken. Yani birçok konuya değineceğiz ama adım adım böyle sona doğru, Yeruşalim'de çarmıha doğru bir hazırlık vardı. Ve İsa'nın Yeruşalim'e girişi, tabii ayetlere bakacağız. Orada yaptığı eylemler, son akşam öğrencileriyle yediği yemek orada büyük bir miras bırakıyor. Çarmıha gerildiği, ele verildiği, öldüğü ve nihayetinde dirildiği kutsal bir hafta. Çünkü birçok önemli olay oldu.
Doğru. Kutsal hafta başlamadan önce İsa Mesih ele verileceğini söylemişti havalilerine 3 defa. Ve şimdi Yeruşalim'e giriyor ve bir anlamda böyle, hani filmlerin şey noktası olur ya, böyle ilk bir saatini izlersin ama devamlı o son yarım saat için ya da son 15 dakika için seni hazırlar. Ve işte o son, o en üst noktasına geldiğimiz hafta. Ve bu hafta neden? Ne zaman başladı? Neden kutluyoruz ya da bu kadar anıyoruz bu haftayı? Kilise tarihine baktığında neler görüyorsun?
Yani sonuçta bize kutsal kitap böyle bir hafta kutlayın ya da böyle bir hafta var haberiniz olsun diye bir şey söylemiyor. Söylemesine de gerek yok. Çünkü bizim bütün odağımız İsa'nın o 33 yıllık neredeyse hayatı boyunca yaptığı bütün işin zaten böyle bir sonuca doğru gitmesiyle alakalı. Öğrencilerini bunun için hazırladı. Mesajı bununla ilgiliydi. Ta eski ahitten, ondan binlerce yıl önce verilen peygamberlik sözleri bununla ilgiliydi. Ve bu hafta şu açıdan her zaman konuştuğumuz, anımsadığımız haftadır. Diriliş haftası. Yani ölümü ve dirilişi, kefareti ve gerçekten o kefaretin kabul edildiği gerçeğini gördüğümüz haftadır. Birçok insan Noel'i coşkuyla kutlar. Seviyorum ben de Noel'i. Evet. Ama Hristiyanlığın en büyük bayramı nedir diye sorulursa kesinlikle diriliştir. Kesinlikle. Noel değil, diriliştir.
Doğru.
Çünkü kutsal yazılar ne diyor? Diriliş yoksa bizim umudumuz da imanımız da boştur. O yüzden birçok vaazda da nihayetinde İsa'nın dirilişi, İsa'nın zaferi konularına değiniyoruz.
Kesinlikle. Kesinlikle. O zaman başlayalım birinci günle. İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişi. İsa Mesih girdiğinde birçok yerde olduğu gibi şu ayetler yerine gelsin ya da şu peygamberler yerine gelsin diye oldu diyor.
Doğru, çok
ben ayetleri gibi hızlıca okuyacağım. Ondan sonra seninle birlikte eski antlaşmaya bakalım. Yani neden İsa Mesih yaptığı şeyleri yaptı? Neden söylediklerini söyledi? Matta 21'den okuyorum. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye girin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbim bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyordu. Davut oğluna Hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde Hozana. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasıra kentinden peygamber İsa'dır diyordu. Evet. İsa Mesih'in girişi.
İlginç eski bir giriş değil mi?
Evet.
Yani öğrenciler de şaşırıyor. Detaylı okursak yani sanki Rab ne yapacağız? İşte gidin bir sıpa bulacaksınız. Onu çözün. İşte sahibi yani bize bir şey demeyecek mi? Yani derse Rabbim buna ihtiyacı var deyin. Yani onlar için de bence ilginçti. Hı-hı. İlk etapta yani şimdi okuyacağız ama ya anlamak zor, niye böyle bir şey yapıyoruz. Hı-hı. Ama bir şey sahneleniyor, bir şey gösteriliyor, gerçekleştiği evet. gösteriliyor. O da Zekeriya'dan geliyor. Yani evet. Zekeriya kitabı Eski Ahit'te bence çok önemli kitaplardan biri. Birçok gelecekle ilgili vaadi var. Hı-hı. Eskatolojik gelecek bilimiyle ilgili birçok yorumları var. Yani diğer evet. birçok kitapla birlikte incelenen bir kitaptır gelecek bilimiyle alakalı. Hı. Ve orada Zekeriya 9. bölümde vaat edilen bir kral görüyoruz. Hı. O da nedir? Rab Yeruşalim'i kendi halkını bereketleyeceğine, kutsayacağına söz veriyor. Yani onlar her ne kadar tarih boyunca Rab'e sırt çevirse de Rab bir şekilde onların kendisine geri dönmesini, tövbe etmesini, onu tanımalarını istiyor, arzuluyor. Ve baktığımızda Zekeriya 9. bölümde az önce Matta 21'de okuduğun ayetin peygamberlik sözlerini görüyoruz. Yani Matta'dan yüzlerce yıl önce yazılmış. Hı hı. Ve orada 9. bölüm 9. ayet diyor ki, "Ey Siyon kızı, sevinçle coş, sevinç çığlıkları at ey Yeruşalim kızı. İşte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor." Yani bu ayet çok ilginç. Bir kral eşek sıpası üstünde mi gelir? Hı hı. Yani bu ne anlama geliyor?
Doğru. Onlar bir kral bekliyor. Bir problemleri var Roma gibi. Büyük bir problemleri var. Ve onları şeye bakıyordum, yani Yahudiler bir baş kaldırdığında Roma'ya ve diğer ülkelere baş kaldırdığında ne zaman yapıyorlardı? Bayram zamanında yapıyorlardı. Hı hı. Çünkü fısıh zamanı, bu bayram zamanı Mesih'i bekledikleri bir zamandı. Yani bir her bayram oluşunda böyle bir çoğalıyor, Yeruşalim'deki sayılar artıyor. İnsanlar geliyor her taraftan. Bir her an bir şey başlayabilir ve tam kral bekliyorsun, bir atın üstünde gelecek, bir ordusu olacak, bir kılıcı olacak. Diyecek ki hadi yallah şeye başlayacağız. Hı hı. Roma'yı yeneceğiz, ayaklanıyoruz. Ama eşek var. Sıpaya biniyor ama annesi de yanında. Böyle sıpanın üstünde şehre giriyor. İnsanlar ama kutluyorlar elbette. Belki farklı yapacak bu İsa Mesih. Onunki biraz farklı olacak ama yine de bizim bu derdimizi çözecek bir beklenti içindeler.
Ama eminim o halk için tuhaf bir durumdu. Çünkü hı hı. böyle biri nasıl bir kurtarıcı olabilir? Evet. Zaten birçok zaman konuştuğumuzda şunu söylüyoruz. İsa'nın Mesih olduğunu, meshedilen kişi olduğunu reddetmelerinin en büyük nedenlerinden biri onları siyasi olarak özellikle bu Angarya'dan kurtarıp bir krallık kuracak bir kişi. Yani beklenen Mesih motifi sanki biraz daha öyle bir algı.
Evet.
Hatta ısrarla soruyorlar öğrenciler bile. Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? Doğru. Yani o beklenti derinlerde bir yerde var. Öğrenciler bile tam olarak anlamıyor bu nasıl bir kurtuluş evet. olacak. Ama buradaki vaat yeni antlaşmada bakıyoruz ki aslında o kralın gelip canını vermesiyle gerçekleşiyor. Böyle bir kurtuluş.
Doğru, doğru. Ve burada o söz yine bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Hı-hı. Neden onları yerine getirdi? Eski antlaşmayı dediğimiz o eski antlaşmayı bilen kişiler İsa'yı gördüğünde bir müjdeydi aslında onlar için. Yani bak tanıyın, hani Zekeriya böyle dedi ya. İşte ben onu yapıyorum. Hı hı. Mesih geldi. Sizin beklediğiniz kişi olmayabilir ama sizin beklentiniz zaten dünyasal bir beklenti. Hı hı. Kutsal kitaba uygun beklentiyi ben yerine getiriyorum zaten.
Aynen.
Siz kutsal kitabı bilirsiniz, beni tanırsınız. Ama kutsal kitap yerine sizin beklentilerinizi kutsal kitap dışında. Hı hı. Dediğim gibi siyasi bir politik bir şey var. Fakat sonrasında İsa Mesih orada kalmıyor. Bir politik bir giriş var, halkın düşündüğü, İsa Mesih söylemese de. Bir de tapınak tarafı var. O da Matta yine 21'de 12'den sonra geliyor. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek" diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Hı hı. İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki baş kahinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları tapınakta Davut oğluna hozana diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Betanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. Şimdi hani birincisi dedik, çok inanılmaz bir şey. Halk toplanıyor, bir beklenti içindeler. İkincisi de o kadar sarsıcı bir hareket. Tapınağa gidip,
değil mi?
Oradaki düzeni alt üst etmek. Yani
her yiğidin harcı değil, değil
evet,
mi?
Evet, bir yani politik bir tarafa döndün, işte, laf attın. Bir de dini kurumlara, otoriteye döndün. Ne sizin yaptığınız doğru ne de sizin yaptığınız doğru deyip iki tarafı da bir anlamda kendini düşman etti.
Ya bir de tapınakta böyle bir şey yapabilmesi
aynen.
Yani Yahudiler için çok şey, yani kışkırtıcı aslında.
Evet. Evet. Kışkırtıcı olmak için yapmasa da aynen onlar öyle. Kendi düşüncelerinden dolayı onu kışkırtıcı olarak algılıyor. Fakat o ayet evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Bu nereden geliyor?
Yani birkaç ayet var onunla ilgili. Yeşaya 57-56'da özellikle ve Yeremya'da Malaki'de. Yeşaya 56-7'de Rab'in ulusları kabul ettiğini gösteren bir bölüm var, kısım var. O da ilginç.
Evet.
Rab ulusları kabul ediyor.
Evet.
Çünkü onların özellikle bilmiyorum sadece İsa geldikten sonra beklenen bir şey değildi. Değişmiyordu bu sürekli. Sürekli aynıydı. Uluslar nasıl gelebilir? Hani uluslar gelemez. Bu bize ait. Bu bizim yapacağımız bir şey.
Evet.
Ama eski ahitte de yeni ahitte de yani üstüne basa basa ulusların, kıyı halklarının, öteki halkların Rab'e gelişinden bahseder. Hatta az önce okumadık ama Zekeriya'da 9. bölümde bile bir denizin bir ucundan diğer ucuna birçok kişi gelecek diyor.
Evet.
Egemenliği, krallığı yayılacak. Ki baktığımızda şu an dünyanın her yerinde İsa'nın egemenliği. Dünyanın her bir noktasında İsa'nın krallığı var. Yeşaya 56'ya baktığımızda 7. ayette özellikle evet. İsa'nın söylediği o Matta'daki o kısım geçerli. Diyor ki kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Neyi? Bütün uluslara, bütün halkları, herkesi, kendi halkını da yakmalık sunularıyla, kurbanlarıyla sunağımda kabul edilecek. Çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. Yine tekrarlanıyor. Bütün ulusların dua evi. Yani evet. İsa'nın yaptığı şey bu. Bütün ulusların dua evi. Ama aynı zamanda orada bir iddia var. Ne? Siz onu hırsız haydut inine çevirdiniz evet. değil mi? O da Yeremya'da. 7.11'de geçiyor. Yani bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ve ne diyor? Ben görüyorum neler yaptığınızı diyor Rab.
Evet.
Orada amaç ibadet değildi. Artık iş işten geçmişti. Yani millet artık fırsatçılığa çevirmişti işi.
Doğru. Doğru. Onun bu ayetleri bir vaazında daha derin araştırma fırsatım oldu. Ve bu ayetlere baktığında şöyle bir açıklama da geldi. Hem şey var. Bir anlamda oradaki ticaret yapan insanlar var. Bir anlamda gerekiyordu çünkü insanlar farklı yerlerden geliyordu. Ellerindeki para birimlerini değiştirmeleri gerekiyor. Onlar parayla bir hayvan almak zorunda. Çünkü hayvanı getirmiyor. Yani. Yolun köy mesela Türkiye'den giden bir Yahudi şey yapmıyordu. Yanında güvercin taşımıyordu mesela. Ama güvercin diyelim ki bir kurban edilmesi gerekiyor. Gerekiyordu. Fakat dediğin gibi ulusların olması gereken yerde böyle bir sistem kurulmuş. Diğer uluslara yer yok. Bir anlamda kalabalık, kaos içinde. Bir de bir nevi bu parayla alışveriş sistemi tabiri caizse yemediğin halt kalmamış. Son dakikada gel. Sen böyle mi yaptın? Tamam iki tane al sen o zaman. Biraz daha fazla kurban ver. Biraz daha şey yap. Böyle bir sanki günahımın karşılığında bir yüreğimin acıması değil de ne Tanrı koyun mu? Tamam koyun parasını veririm kardeşim yani. Günahım gidecekse sorun değil. Böyle yani, bir ticarete dönüyor.
Hem o var hem de bence iki önemli şey daha var. Şimdi birincisi evet o kadar uzun yoldan gidiyorlar oraya bir bayram için. Götüre de bilir yanında. Ama mesele şu Tanrı kusursuz kurbanlar istiyor. Yolda bir şey gelirse başına kusursuzluktan çıkıyor.
Evet.
İkincisi sorun şu yani İsa'nın sert tepkisinin nedeni hırsız inine çevirdiniz diye çok ciddi bir suçlama yapmasının sebebi. Yani 1.000 liraysa 5.000 lira istiyorsan sen neden? Çünkü zaten yapmak zorunda. Doğru. Yani bu kurbanı kesmek zorunda. Bu arz talep meselesi değil bu fırsatçılık olmaya başlıyor.
Evet, evet, evet.
Tanrı'nın iğrendiği şey de bu. Yani artık ibadet maksatlı, yardım maksatlı amaç kalmamış. Oradakiler tamamen tüccar olmuş.
Evet.
Gelen kişi Rab'e bir sunu sunacak umrunda değil. Öbürleri senin dediğin gibi hani bir al gülüm ver gülüm alışverişine takılmış.
Doğru.
Rab'in doğru. haberi yok. Ya doğru. da onların Rab'den haberleri yok.
Doğru. Onların yani Rab'bin isteğinden çok daha uzaklar. Ama dediklerini yapıyorlar. Bence bu tam bir dindar sistemi. Hangi din olduğu da önemli değil. Yani ağızdan çıkan ya da Tanrı'nın isteğiyle onların yaptığı uyuşmuyor. Neden? Çünkü onlar yapıyor muyum? Yapıyorum kardeşim. Bak böyle yaptın, yaptım. Ama yürek orada değil. Orada bir günahın bir bedeli olduğunu, ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlatıyor. Buradaki dert bu koyun ne kadar? Bu kadar mı? Tamam ver kardeşim. Alışveriş derdi. Ve bu ne yazık ki ilerliyor ve elbette çok kızıyorlar. İsa Mesih'i iyileştiriyor, başkentler daha da kızıyor. Böyle de bir iki şey var. Yani başkentsin, insanlar yaşam buluyor tekrardan. Tapınağa girme fırsatları temiz kılınıyor. Kötürümler iyileşiyor, artık çalışabilirler. Bir hayatlarını geri kazanıyorlar o anlamda, dünyasal anlamda. Ve orada onların odaklandığı nokta şu İsa Mesih neler yapıyor ya.
Rakip.
Rakip.
Onu ortadan kaldırmak için düşünüyorlar.
Ve elbette sonrasında ise Yahuda İskariot var. Elbette onun ortaya çıkışı biraz zaman alıyor. Ta ki Perşembe gece vaktine kadar Rabbin sofrası sırasında, hemen sonrasında öyle anlanabilir. Ama oraya kadar Yahuda İskariot arkadan bir şeyler çeviriyor. Yani bir şeyler yapıyor. Onun için ayeti hemen açıyorum. Matta 26'da var. 26, 14 ve 15. İsa Betanya'ya geri dönüyor tekrardan birçok öğretiden sonra. O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariot olanı, başkâhinlere giderek "Onu ele verirsen bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. 12 havari 3 yıl geçirmiş, zaman harcamış onlarla. Havarilerden bir tanesi nedense son dakikada, tam bu dediğimiz gibi yani en üst noktada İsa Mesih'i ele veriyor. Hazır böyle, tam da böyle film şeyi sahnesi vardır ya, böyle senin yanında savaşan bir kişi karşı tarafa geçer ve ele verir. Tam öyle bir şey canlanıyor. Yavaş yavaş arka planda oluyor. Neden böyle bir şey oldu sence? Yani ne öğretiyor kutsal kitap?
Para gözlük. Yani İsa'nın dediği şu söz ne kadar doğru aslında. Bir insan hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemez. Tam olarak vücut bulmuş hali Yahuda işte. Bir tarafta dünyayı yaratan, beden almış Rab hemen yanında. Diğer tarafta onun bir ara gözlülüğü, sevdası var. Çünkü bunu sadece şeyde görmüyoruz. Buradaki sahnede görmüyoruz. Daha birliktelerken hatırlarsan çok pahalı bir parfüm getirip İsa'nın kafasına döken, hani ona o hoş kokuyu süren kadın vardı.
Evet.
Orada Yahuda ne diyor? Ya işte bu şu kadara satılır. Bak, hem bütün derdi para çünkü. Bütün odağı para. Hesabını bile biliyor. Bu kadara satılır. İşte yardım edilir şunlara. Ama orada bir şey görüyoruz. Ne? Esasen onun amacı parayı yardım olarak dağıtmak mıydı? Hayır. Evet. Diyor ki çünkü Yahuda para aşırıyordu o yardım kutusundan, kesesinden.
Bu kadar gelseydi ben şu kadarını götürürdüm. Evet.
Dolayısıyla bu sahne beni şaşırtmıyor. İsa'yla yürürken de, ki İsa onun da zaten yüreğini biliyordu. Zaten Tanrı'nın merhameti ve sonuna kadar gerçekten insanlara kurtuluş konusunda, tövbe konusunda nasıl fırsat verdiğini de gösteriyor. Çünkü İsa son akşam yemeğine geldiğimizde konuşacağız aynı şeyi. Kimin ona ihanet edeceğini zaten biliyor. Ama baktığımızda Yahuda kendi o para göz arzusundan sürükleniyor ve bu duruma geliyor.
Evet.
Nihayetinde paraya kulluk ediyor, Tanrı'ya değil.
Evet, İsa Mesih ölümünden bahsederken diyordu yani öldürüleceğim, ele verileceğim, öleceğim. Onu 3 defa söyledi Yeruşalim'e girmeden önce. Tam detaylarını bilmiyorduk. Fakat şimdi dediğimiz gibi yani bir şey olacak ama Yahuda da yapacağını biliyor. Çünkü İsa Mesih her şeyi bilen Tanrı Yahuda'nın o parayı götürdüğünü bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. O öğretileri duymadı mı? Dikkatli olun. Para sevdası hakkındaki uyarılarını duymadı mı? Duydu. Bir anlamda bu söz bir anlamda şey içinde. Yahuda İskariot içinde o anda. Yani herkes içinde ama Yahuda İskariot parayı
özellikle
götüren.
Muhatabıyız.
Ve kendisi de neden ona para torbasını ona verdiler? Büyük ihtimal böyle bir işi vardı zaten şey anlamında. Yani parayla ya bir iş yönetiyordu, bir şey yapıyordu ki dediler ki bu adam bilir. Yani hesap kitap işini iyi yapıyordur, ona verelim. Ve ona veriliyor. Şeye vermektense, matta vergi görevlisine vermektense. Ve buradaki o alışveriş 30 gümüş tartıp ona veriyorlar. O andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kullanıyor. Ve burada bir de şey var. Bekliyordu bence Yahuda İskariot, bir krallık gelecek. Fakat öncesinde verdiği vaazları, girişi, bu beklediğim gibi bitmeyecek. Krallık yok bunun sonu. Bence diğer havalilerden önce anlayan Yahuda İskariot. Diğer havaliler hala ölürüz senin için, öldürürüz. Kılıçları yanında, Petrus'un yapacağını göreceğiz. Bence Yahuda İskariot ilk gören oldu bunu. Krallık yok. Biz burada öldürüleceğiz onunla birlikte. Ben buradan ne kadar karlı çıkabilirsem çıkabilirim. Benim anlayışım bu. Çünkü neden sattı İsa Mesih? O kadar inandığı, o kadar takip ettiği kişiyi son dakikada. Belki kendi yüreğinde böyle bir şeyi hissetti. Son dakikada güçlü tarafa geçti. Ve son olarak da fısıh yemeği İsa Mesih. Evet. Yine önden birilerini gönderiyor. O da ayarlanıyor onun için. Ve fısıh yemeğinin o ünlü Yahudilerin kutladığı o mayasız ekmek bayramının yemeğinde çok derin şeyler oluyor. Orayı hızlıca okuyacağım. Ondan sonra seninle birlikte açıklayacağız. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlıklar yap. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle bir yemeğe oturup yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker ya Rab beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. O da bana ihanet edecek olan dedi. Elindeki yemeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda Rabbi yoksa beni mi demek istedin diye sordu. İsa ona söylediğin gibidir karşılığını verdi. Böyle devam ediyor ve İsa Mesih sonra o her pazar kutladığımız son akşam yemeğine geçiyoruz. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim. O güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru ilerlediler. Gittiler. Evet.
Çok düşündüren bir sahne. Çok acı bir sahne. Çok değerli bir sahne. Büyük bir miras var. Büyük bir birliktelik var. 3 yılın dostluğu var. Değerli bir, kıymetli bir zaman. Bilselerdi belki çok daha değer verirlerdi o ana. Yani çünkü son kez yemek yiyorlar birlikte.
Doğru.
Ve bir kişinin son anlarında söylediği sözler her zaman benim için çok daha değerlidir. Çok daha etkiliyor beni. Çünkü son anda çok önemli şeyler söyler insanlar. Çok önemli miraslar bırakılır. Çok önemli sözler verilir. Ve İsa kilisede her hafta yaptığımız o şeyi miras olarak veriyor burada. Bu benim bedenimdir, yiyin. Bu benim kanımdır, için ki sizde yaşam olsun diyor. Baktığımızda orada birçok şey söyleniyor. Hala anlamıyorlar. Ekmek için ne diyor? Bundan alın, yiyin. Benim bedenimdir. Şarap için ne diyor? Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanı.
Evet.
Hala anlamıyorlar.
Evet. Evet.
Hatta birisi çıkıp gidip yemeğini yedikten sonra ihanet ediyor.
Doğru.
Ya
doğru.
Gözleri gerçekten bakıyoruz öğrencilerin bile kör neredeyse. İsa zaman zaman onlara anlatıyor. Birçok benzetmenin açıklamasını anlatıyor. Birçok şeyi de hala anlamıyorlar. Ama çok değerli bir gece aslında. Çok değerli bir akşam.
Rabbin sözlerinde de bazen öyledir ya. Yani bazı sözlerini okursun. Onu yaşayana kadar yani böyle demişti aslında. Bu da onlardan bir tanesi. Yani İsa Mesih çok derin bir şey paylaşıyor. Kendilerinden haberi olmayan insanlarla. Yani ne olacağını bilmiyorlar. Hala bir krallık bekleyen. Yahuda hariç. Kurtuluştan emin. Bir şey yapacağız. Olacak. İşte yemek yiyor fısıh bayramı. Son andayız. Bak her dediği de oluyor. Adam eşek dedi. Gittik bulduk hemen. Yemek yerinecek alan dedi. Onu da hemen bulduk. Her şey hazır. Sanki böyle destek olmak insanlar da yerinde. Adam odasını hemen veriyor. Diğeri eşeği hemen salıyor. İnsanlar da hazır.
İsa'nın verdiği mesaj her zaman çok derindi. Özellikle kutsal yazılarda Yeni Ahit sürekli şu sözü tekrarlar. Bu peygamberlerin dediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Bu işte şundan dolayı oldu. Ve baktığımızda bu sahne adı üstünde fısıh yemeği. Fısıh neydi? Yani fısıh yemeği neden yapılıyordu? İlk fısıh nasıl başladı? Mısır'dan çıkışta. Yani İsrail halkı köleydi. Firavun birçok şey yaptı. Musa birçok kez halk için Firavun'un önüne gitti ve halkı salıver dedi. Ama Firavun ne yaptı? Her seferinde yüreği daha da katılaştı. Ve nihayetinde fısıhın anlamı ortaya çıktı. O da nedir? Tanrı'nın yargısı. Çok dehşetli bir gece, çok dehşetli bir yargıydı aslında. O gün diyor Mısır'da ölüsü olmayan ev yoktu. Yani Rab büyük bir yargı getirdi o ülkenin üzerine. Ama onun antlaşmasına uyan bir halkı ne yaptı? Kanıyla örttü. Fısıh tam olarak oradan geliyor. Bize tuhaf gelebilir ama ilginç bir tören oluyor. İnsanlar kurban kesiyorlar. O kurbanın kanını evlerinin kapı sövelerine sürüyorlar. Ve bir nevi kefaret, kaporet, kapatma yapıyorlar. Yani kendi evlerini örtüyorlar gibi o kanla. Ve Tanrı'nın ölüm meleği diyor ki geldiğinde o evlerin üzerinden geçip gitti. Onları bir nevi
eve girmedi. Yani.
Girmedi, görmedi, görmemeyi seçti. Yani çünkü onlar için değildi bu. O kefareti ödemeyenler içindi. Ve baktığımızda Mısır'dan çıkıştan Rab halka söylüyor ki yemeği böyle yiyin, şunu böyle yiyin. Yani bir yemek vardı zaten ortada. Hı hı. Ama insanlar daha hazır, işte belinizle kuşanmış, çarığınızı giymiş. Neden? Bu iman göstergesi.
Doğru.
Rab bugün bizi buradan çıkarıyor.
Evet.
Hazırız gitmeye, son evet. yemeğimizi yiyoruz.
Evet.
Bu
evet.
da son yemek. Yani İsa da bir şeyden çıkarıyor ama insanlar tam olarak anlayamıyor neden çıkardığını. Ve kutsal yazılar ne diyor? O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Büyük bir çıkış var aslında.
Doğru.
Karanlıktan.
Evet. Mısır'dan çıkıyorlar ama imansızlıkları bir anlamda devam ediyor. Çölde görüyoruz bunu.
Musa arkasını dönüyor.
Aynen.
Ortalık karışmış.
Aynen. Ve Musa'nın kendisi bile kutsal topraklara giremiyor. Böyle bir yargı var aslında. Tanrı aşırı ciddi sözleriyle birlikte, yönlendirişiyle birlikte. Ve orada bir anlamda iman ediyorlar. Ondan sonra imansızlık. Böyle bir yol, zorluk yaşıyorlar. Fakat bu kalıcı bir kurtuluş. Yani dünyanın baskılarından değil de dünyadasın. Dünya zaten devam edecek. Dünyanın kuralları bu bir anlamda. Fakat asıl problemimiz olan o kötülüğün, o karanlığın, senin dediğin o çok güzel bir şekilde karanlığın egemenliğinden. Tanrı bizi kurtardı. O asıl bu gözle gördüğümüz kötülüğün arkasındaki asıl kötülükten bizi kurtarıyor. Kalıcı bir özgürlük sunuyor ve İsa Mesih orada bedenini ve kanını temsil ediyor. Ve şey geliyor, bu ayetleri her gördüğümde, vaftizci onu ilk gördüğünde diyor ya, işte dünyanın günahlarını ortadan kaldıracak olan Tanrı kuzusu. Çünkü fısıh yemeğine bir kuzu kesilirdi ve onun eti yenilecek bedene. Ve onun kanı akıtılacak şarap ve onu temsilen yaptığımız bir şey aslında bu. Yani işte o beklediğimiz kuzu var ya, yani her yıl yaptığımız artık o son buluyor. Bir kalıcı bir, gerçekten mükemmel bir kuzu.
Yeni bir kurbana gerek yok. Evet. Yeni bir törene gerek yok. Bu sonsuza dek günahları bağışlatan bir kurbandır. Yani o da bize şunu çok anlamlı kılıyor. Kutsal yazılar diyor ki, önceki şeylerin hepsi onun gölgesiydi. Yani bunların hepsi bir gölgeydi. Aslı kesinlikle. Mesih'tedir.
Doğru.
Kutsal yazılar. Ve Mesih bunu gerçekleştirdiğinde her şey anlam buluyor aslında.
Kesinlikle.
Mesihsiz kutsal kitap anlamsızdır.
Kesinlikle. Mesela hep şey geliyor aklıma. Bunu da vaazını birkaç ay önce verdim. İbrahim dağa çıkarken oğluyla birlikte diyor ki, Tanrı kuzu sağlayacak. Tanrı dağda kuzu değil, koç sağlıyor. Orada yanlış mı yazıldı o? Yok, Tanrı kuzu sağlayacak. Veya hemen vaftizcinin görüp işte Tanrı kuzusu. Hani İbrahim'in dediği, o zamandan beri beklediğimiz Tanrı kuzusu geldi. Ve kuzu sağlandı.
Ki aynı dağlarda...
Birlikte bağlanıyor hemen.
Aynı dağlarda çarmıha gerilmesi de çok daha değerli bir şey. Yani İbrahim'in kurbanı sunulacağı yerde Mesih'in çarmıha gerildiğine inanılır.
Evet.
Bu da Rab'in ne gösterdiğini aslında bize öğretiyor. Doğru. Çok
doğru.
Net bir şekilde.
Doğru. Orada oğlunu kurban etmesine izin vermeyen Tanrı, İbrahim'in oğlunu.
Kendi oğlunu, yani bu dünyanın günahını bağışlatan bir kurban olarak sunuyor.
Evet, evet. Bir sonraki bölümde zaten önümüzdeki podcast'te şey yapacağız hemen. İsa Mesih'in ele verişi, tamamlanışı ve çarmıha gelişine bakacağız. Buradan da dinleyenlere, izleyenlere de sadece bir teşvik sözümüz var. Eski bir yeni anlaşma olarak baktığımızda hani yaşadığımız ülkeden dolayı, Müslümanlıktan dolayı şey olabiliyor. Yani Tevrat geldi, değiştirildi. İncil geldi, değiştirildi. Sonra Kur'an geliyor. Biz o fikre katılmıyoruz. Sanki biz de aynı düşünceydeymişiz gibi. Yani biz de eski anlaşma değiştirildi, Tevrat ve Zebur. O nedenle İncil geldi. Biz öyle bir şeye inanmıyoruz. Bizim inancımız eski anlaşma ve oradaki bütün peygamberlik kitapları bir. Ama bunun amacı, Özgür kardeşim de biraz önce dediği gibi, İsa Mesih'te aslanı buluyor. Ama İsa Mesih'i tanıyabilmeleri için o peygamberlikler şarttı. Bu anlamda biz onları bir olarak görüyoruz. Ayrı değil. Onlar tektir bizim gözümüzde. Bu nedenle yeni bir kitap, yeni bir arayış içinde değiliz. Çünkü vaat edilen gerçekleşti. Peygamberlik edilen kişi geldi, beden aldı ve aramızda yaşadı. Var mı son olarak eklemek istediğin kapanışta?
Yani merak ettiğiniz bir soru varsa ben de onu söylemek isterim. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Kiliselerimizi ziyaret etmekten çekinmeyin. Veya bulunduğunuz ilde bir kilise merak ediyorsanız tekrar bize sormaktan çekinmeyin. Hepinize teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz. Abone olup da videoyu beğenirsiniz de seviniriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.